Kitabın adı Kusursuz Tuzak, yazarı Lisa Gardner, 4. ayrım. Yanlarına kamera, ışıklar, eldivenler, tırmık ve muşamba torbadan oluşan minik bir kanıt toplama seti aldılar. Rachel, bacağı kendi gözleriyle görmek istemişti. Belki şansları varsa bacak, birebir boyutlarda bir cansız mankene veya daha da iyisi, şaka yapmaktan hoşlanan bir avcının elbise giydirdiği bir geyiğe ait çıkardı. Georgia'da böyle tuhaf şeylere sıkça rastlanırdı. Sadece 2 saatlik gün ışıkları kaldığından koruluğa doğru hızlı ama dikkatli adımlarla yol aldılar. Önce herhangi şüpheli bir şeyin üstüne basmamak için toprağı iyice taradılar. Sonra Kimberly ve Harold, ışıkları otların üstüne tutarak otların gölgeleri arasındaki cismi aydınlattı. Rachel, yarım düzine kadar resim çekti. Daha sonra sırasıyla çalılığın ebatları ölçülerek kaydedildi ve asıl olay mahalline olan uzaklığı belirlendi. Nihayet her şeyi kaydettiler. Baykuşlar ötmeye, rüzgar enselerine vurmaya başlamıştı ve ürperti sanki tay ve koruma giysilerinden içeri sızmaya çalışıyormuş gibiydi. Harold yavaşça uzanarak cismi tırmıkla yakaladı ve Rachel'ın açmış olduğu mavi renkli muşambanın içine koyduktan sonra cismi incelediler. "Hay aksi," dedi Rachel. "Bu kesinlikle bir bacaktı." Diz kapağının hemen üstünden kesilmişti ve mavi muşambanın ağzından dışarı çıkmış kalça kemiği beyaz beyaz parlamaktaydı. Büyüklüğüne bakılırsa bir erkeğe aitti ve etrafı kot kumaşıyla sarılmıştı. "Üç cesedin de tam oldukları konusunda emin misin?" diye sordu Kimberly. Bu sefer kanıt toplamak zorunda kalmamıştı ve özellikle de böylesine önemli bir şeyin gözden kaçırılmış olduğu şu ana kadar bu nedenden ötürü canı sıkılmadığı için memnundu. "Demek istediğim kokpit son derece kötü yanmış. Cesetlerin durumu pek de iyi olmasa gerek," dedi. "Aslında kokpit ana enkazdan ayrılmış. Yanmış olmasına rağmen imha olmamış. Kavrulmasına neden olacak kadar benzin bulaşmamış üstüne." "Bu pilot değil," dedi Harold. "Pilotlar kot pantolon giymez." "Çiftçi, sezonluk işçi," diye devam etti Kimberly. "Belki de uçak traktörü çarptığı zaman ama laf ağzından çıktığı anda yanılmış olduğunu biliyordu. Çünkü çiftçi hasarın ne boyutta olduğunu görmek için olay yerine gelmişti ve eğer adamlarından ya da çalışanlarından biri kayıp olmuş olsa şimdiye kadar mutlaka haberdar olmuş olurlardı." "Anlamıyorum," dedi Rachel. "Ağaçların olduğu yeri incelemek için oraya doğru giderken uçağın ilk olarak çarptığı ağaçların arasındayız. Şuraya bakın, sadece 6 metre kadar güneyde kalan ağaçların biçilmiş tepelerini işaret ediyordu. İlk önce kanadın ucu çarptı. Sağ kanat aşağı doğru yatınca uçak bocaladı ama pilot toparladı. Aslında aşırı toparladı çünkü 90 metre ileride, dönerek görüş mesafesinin dışındaki hedefi gösterdi. Sol kanadın tarla üzerinde açmış olduğu derin bir yarık var. Kanat kazarak sürüklenmiş olmalı. Ve bu şekilde ölümcül taktasına başlamış diye Rachel'ın cümlesini tamamladı Kimberly. Yani bu noktada kaza esnasında uçak ne takla atıyor olmalı ne de mürettebatın kopmuş bacakları havada uçuşmadı. Düşünün, kokpitten 1,5 kilometre uzaktayız. Kahrolası uçak patlamış bile olsa ki öyle olmadığını biliyoruz. Nasıl olur da bir bacak böylesine tahribata uğramamış bir halde buraya kadar fırlar? Harold küçük daireler çizerek yürüyor ve zemini inceliyordu. Bu yüzden Kimberly ikinci mantıklı şeyi yaparak ağaçları incelemeye koyuldu. Şansı yaver gitmiş olmalı ki ilk önce o bir şey bulmuştu. Sadece 5 metre ileride, neredeyse göz mesafesindeydi. Ve çığlık atmadığı için kendisiyle gurur duymuştu. Sert ve paslı kokuyu alınca kendini hazırlamıştı. Sonra portakal rengi fosforlu izler göründü. Sonra bir başkası ve bir başkası daha. Ta ki en nihayet. Kafa yoktu. Bir ağacın dalları üstünde, sol kol ve bacak garip bir şekilde asılı duruyordu. "Yarın eve dönebileceğimizi sanmıyorum," dedi Kimberly. Harold ve Rachel yanına gelince. "Bir avcı mı?" diye sordu Rachel kuşkuyla. Ama geyik sezonu aylar önce kapanmıştı. "Sezon Ocak ayının başında bitti," diye bilgilendirdi Harold. "Ama ufak kaçamaklar Şubat'ın sonuna kadar devam eder. Ondan sonra yaban domuzu, ayı, timsah avcılığı başlar. Burası Georgia. Her zaman vuracak bir şeyler bulursun." "Zavallı adam," diye mırıldandı Kimberly. "Düşünebiliyor musunuz? Bir ağacın üstüne oturmuş. Vurabileceği bir bıldırcın, sıçan, tavşan, keklik beklerken," diye tamamladı Harold. Kafasını bir 727'ye kaptırmış. "Şansa bak." "Zamanın gelmiş de gelmiş demektir," dedi Harold. Rachel hala ciddi ve sinirli görünüyordu. ve cesede son bir kez baktıktan sonra kendini toparladı. Pekala, bir saatlik gün ışığımız var. Vaktimizi boşa harcamayalım. Ancak görünen o ki UTGK koruluktaki bacakla pek ilgilenmeyecekti. Ölü avcı, havacılık camiası tarafından uçak kazası sonucu meydana gelmiş, ikincil bir zarar olarak kabul edildi. Bu işle FBI ilgilenebilirdi artık. Rachel birkaç telefon görüşmesi yaparak yeterli sayıda deneyimli ajanla birlikte bir tane de suç mali aracı istedi. 15 dakika sonra bir sürü yerel görevli ve FBI ajanı koruluktaki görevlerine başlamıştı. Harold edinmiş oldukları az sayıdaki bilgiyi görevlilerle paylaştıktan sonra onlara araştırma yapmanın önemli noktalarını içeren kısa bir briefing verdi. Böyle bir arazide yanılma payının büyük olabileceğini bildiğinden elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyordu. Yerel şerife göre Ronald, Ronnie Danvers henüz bu sabah kayıp olarak bildirilmişti. Şerifin 3 gün önce ava çıktığını öğrendiği 20 yaşında bir gençti. Eve dönmeyince kız arkadaşı arkadaşlarını ziyaret ettiğini düşünmüştü. Bu sabah ise hala ortalıkta görünmeyince büyük bir hata yaptığını anlamıştı. Kaybolduğunu anlaması için 3 gün mü geçmesi gerekmiş diye sordu Tony Cobb adındaki ajan. Aşka bak sen. Kulağı aralarında bir sorun varmış gibi geliyor diye belirtti Harold. Kız hamile ve görünüşe bakılırsa da bir hayli aksi. Harold bunu söylerken kesinlikle Kimberly'ye bakmadı ama onun dışındaki herkes dönüp bakmıştı. Hey, ben aksi değilim dedi Kimberly. Ama her zaman cadalozun tekiydim. Sol tarafındaki kramp en sonunda hafiflemiş ve arkasında bambaşka bir his bırakarak kaybolmuştu. Sanki göğüs kafesinin altı ufak bir hıçkırık krizine tutulmuş gibiydi. Bu his ona hala yeni ve mucizevi gelmekteydi. Eli karnının alt kısmında daireler çiziyordu. Basit bir annelik içgüdüsüydü ve kendine engel olamıyordu. Takımın geri kalanı ona sırıtmaktaydı. Masasının arkasındaki panoya çoktan bir leylek resmi yaptırmışlardı bile. Geçen hafta öğlen yemeğinden döndükten sonra masasının üstünde içi emzik dolu bir kutu bulmuştu. Baş belası ajanlar. Daha sonra yapması gereken tek şey derin derin iç çekmek ve birilerinin ona su ve turşu getirmesini, sandalyesini çekmesini sağlamaktı. Yumuşaklar ordusu. Tanrı biliyor ya her birini ayrı ayrı seviyordu. Harold'u bile. Durum şöyle diye başladı Rachel. Bu akşam eve gitme lüksümüz olduğunu düşünmüştük ya da aramızdan asla eve gitmeyen birkaç kişi dava üstünde çalışmak için ofise gitmeyi planlıyordu ama bu olmayacak. Bir ya da iki saatimiz var. Burayı çevirip kanıtları toplayıp kumanda merkezine götürmeliyiz. Böylece mor ışık altında inceleyip rapor tutabiliriz. Başka bir deyişle, size iyi zaman geçirttiğim için bana teşekkür edebilirsiniz. Herkes homurdandı. Rachel gülümsüyordu. Pekala millet, bana Ronnie'nin kafasını bulun. 3. Kahverengi keşiş örümcekleri, orta büyüklükte bir ağ örerler. Bu ağ, şaşkınlık verici bir şekilde labirente benzer ve belli bir plana ya da şablona göre yapılmaz. Kahverengi keşiş örümceği biyolojisi. Julia Maxine'e ait, William G. Gladney, J. L. Langster, J.R. ve W. H. Whitcomb, Böcek Bilim Departmanı, Ziraat Bölümü, Arkansas Üniversitesi, Fayetteville, Mayıs 1966. Kimberly, gece yarısından biraz sonra eve dönmüştü. Gece geç vakitlere kadar çalışmaya ve loş ışıklara alışkın birinin ustalığıyla karanlık evin içinde dolaştı. Çantasını, kabanını ve ayakkabılarını holdeki sıranın üstüne bıraktıktan sonra bir bardak su içmek için mutfakta kısa bir mola verdi ve bu esnada telesekretere bir göz attı. Mac, mutfak tezgahı üstündeki lambayı açık bırakarak ışığın aydınlattığı ufak alanın içinde bir mektup bırakmıştı. Üstüne mor bir post-it yapıştırılmıştı ve el yazısıyla çizilmiş bir mesaj vardı. Gülen bir yüz. Boş pizza kutusuna bakılacak olursa, akşam yemeği için eve gelmiş olmalıydı. Arta kalan pizza var mı diye buzdolabını kontrol etti ve yarım peynirli pizza bularak seçeneklerini tarttı. Az yağlı vanilyalı yoğurt, peynirli soğuk pizza. Düşünüp tartmayı gerektirecek kadar seçeneği yoktu. Mutfağın ortasında duruyordu ve mektubu okurken pizzadan bir dilim alarak yemeye başladı. Pottery Barn Kids'in bir kataloğunu karıştırarak ikinci dilimini yerken de onu inceledi. Kimberly, bebeğinin kız olacağına inanıyordu. Küçük oğlanlar hakkında hiçbir şey bilmediğinden bir kız çocuğu daha anlamlı geliyordu. Ayrıca 10 yıl önce annesini ve ablasını bir psikopat yüzünden kaybetmiş olduğundan, Tanrı'nın ona bir şey borçlu olduğuna inanıyordu ve bu, bir kız evlattan başka bir şey olamazdı. Elbette Mac'in beklediği şey bir erkek çocuktu. Atlanta Braves'deki Dale Murphy'nin şerefine, ona bu ismi koymayı ve Büyükler Beyzbol Ligi formalarıyla giydirmeyi planlıyordu. Kimberly, küçük kızının, Abigail, Eve, Ella, Mac'in küçük oğlunu sorunsuz oyun dışı bırakacağından emindi. Yavaş yavaş ilerliyorlardı ve kazanan, Haziran ayının 22'si civarında belli olacaktı. Kimberly ve Mac, bundan yaklaşık 5 yıl önce FBI Akademisi'nde tanışmışlardı. O yeni ajan programına katılırken, Mac, GBI yani Georgia Araştırma Bürosu ajanı olarak Ulusal Akademi'ye atanmıştı. İlk kez karşılaştıklarında eğitim sahasında karşı karşıya gelmişlerdi ve Kimberly ona bir bıçakla saldırmıştı. O ise onu öperek karşılık vermeye çalışmıştı. O günden bu yana ilişkilerini oldukça iyi toparlamışlardı. Evleneli bir sene olmuştu. Kaprislerini küçük lojistiklerle halletmeye yetecek kadar uzun, kimin çöpü dışarı çıkaracağı, alışverişi kimin yapacağı, çimleri kimin keseceği gibi. Ama hala küçük hataların ve gözden kaçmaların yaşanacağı kadar da kısa bir süreydi bu. Mac romantik bir insandı. Ona çiçekler getirir, en sevdiği şarkıyı hatırlatır ve durduk yere onu ensesinden öperdi. Kimberly ise bir numara işkolikti. Her gün bitirilmesi gereken bir işi, her saat yapılması gereken bir görevi olurdu. Çok fazla çalışır, çok ufak parçalara bölünürdü ve muhtemelen 40 yaşına gelmeden sinir krizi geçirecekti. Ama Mac böyle bir şeye asla izin vermezdi. Mac onun en değerli şeyiyken, o da Mac'in azizliğe giden biletiydi. Mac, şüphesiz mükemmel bir anne olurdu. Kimberly içini çekerek bir bardak su daha doldurdu kendine. 3 aylık ilk dönemi iyi geçmişti. Biraz yorgunluk olmasına rağmen ama başa çıkamayacağı kadar değildi. Biraz mide bulantısı ama puding yiyerek geçiremeyeceği kadar değildi. Normal bir kadın 15 kilo alırdı ama atletik yapısı ve hızlı çalışan metabolizması sayesinde Kimberly sadece 4,5 kilo almıştı. 22 haftalık hamileydi ve hamileliği daha yeni yeni belli olmaya başlamıştı. Kimberly ve bebeği sağlıklıydı. Bu yüzden koyu saçlı, yakışıklı kocası sevinçten havalara uçuyordu. İşte Kimberly tam da bu yüzden, tıpkı bu gece gibi gecelerde, bütün bunları hak etmek için ne yapmış olabileceklerini merak ederdi. Ne çift olarak geleneksel bir çifttiler, ne de evlilikleri öyleydi. Bir dava esnasında tanışmışlar ve bir seri katili durdurmaya çalışırken çıkmaya başlamışlardı. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde beraber geçirdikleri en uzun süre Oregon'da başka bir dava üstünde çalışırken olmuştu. Kimberly'in üvey annesinin kaçırıldığı zaman. Hafta sonu dışarı çıkmazlardı. Pazar sabahları nadiren yatak keyfi yaparlardı. Genelde birinin çağrı cihazı çalar ve diğeri bunu anlayışla karşılardı. İkisi de işlerini seviyor ve birbirlerini rahat bırakıyordu. Bu sayede işler yolunda gidiyordu. Ama bununla birlikte Kimberly'in en son bildiğine göre bebeklerin hafta sonuna da, pazar sabahına da ve bunun dışında kalan bütün zamanlara da ihtiyacı vardı. Ne yapacaklardı? Kim işinden ayrılacaktı? Veya Mac'in annesinden yardım alabilirler miydi? Sonra tekrar başkasının eline verdikten sonra çocuk sahibi olmanın manası neydi ki? Kimberly son zamanlarda kabuslar görmeye başlamıştı. Bu kabuslarda ya Mac'in bir trafik kazasında öldüğünü, ya da vurulduğunu, ya da yemek almak için giderken ezildiğini görüyordu. Rüyalar hep telefonu eline alarak sona eriyordu. Kocanızın öldüğünü üzülerek bildirmek zorundayız. Terden sırılsıklan ve korkudan titreyerek uyanırdı. Onun gibi bir kadın, bir keresinde bir otel odasında, şakaklarına sevgilinin öpücüğü gibi dayanmış bir katilin silahıyla. Evet, bu kadın hiçbir şeyden korkmazdı. Güçlüydü, akıllıydı, sertti ve kesinlikle en ufak bir şüphe duymadan bunu yalnız yapamayacağını biliyordu. Böyle gecelerde kocasının sıcak ve sağlam bedeninden uzaklaşır, arkasını dönerek bir top gibi kıvrılır ve kollarıyla kendini belinden sarardı. Odanın karşı duvarına bakar ve annesini özlerdi. Kimberly kataloğu incelemeyi bitirerek bardağını kaldırdıktan sonra misafir banyosuna yönelerek sessizce dişlerini fırçaladı. Saçları hala jet yakıtı gibi, üstü başı da yağlı bir barbekü gibi kokuyordu. Elbiselerini çamaşır odasına koyduktan sonra çıplak bir şekilde büyük banyoya doğru gitti. Mac, başucu lambasını açık bırakmıştı. Birbirleriyle ahenk içinde olduklarından, Kimberly duş almaya başladığında kalkmadı. O duşa girdikten sonra çekmeceleri karıştırarak onun pijamalarını çıkardı. En sonunda temizlenmiş olarak duşunu bitirdiğinde Mac ona havlu atarak bir eliyle hoş geldin der gibisinden ona dokundu. İyi misin diye fısıldadı. Ronnie'nin kafası bulundu. Güzel. Kendini kocasının sıcak vücuduna bırakarak onun elini bebeğin bir kelebeğin kanat çırpınışlarına benzeyen tekmelerini hissettiği yere doğru götürdü. Konuşma sesleriyle uyandı. Hadi ama Sel, kesinlikle bundan daha iyisini yapabilirsin. Tanrı aşkına saat sabahın 3'ü. Kimberly'nin o kızı tanımadığına eminim. Hapisten kurtulmak için bedava bilet isteyen sürtüğün biridir kesin. Bu işler nasıldır bilirsin. Adının geçtiği anda Kimberly uykusundan tamamen uyandı. Gözlerini açtığında Mac'i yatak odasının köşesinde cep telefonuyla konuşurken buldu. Kimberly'nin gözlerini açmış olduğunu fark edince suçluluk duygusuyla bakmaya başladı. Sonra gayet anlamlı bir şekilde ona arkasını dönerek konuşmasına devam etti. Bir FBI ajanının kendisini şahsen ziyaret etmesini isteyecek kadar nasıl bir özel bilgi verdi sana? Tabii evet. Bir o, bir de bölümün sana ısmarlayacağı kahve değil mi? Ayrıca bu bizim oyunumuz, FBI'in değil. Kimberly şimdi tamamen uyanmıştı ve inanılmaz derecede sinirliydi. Mac elini saçlarının arasından geçirdi. Şimdi doğruya doğru. Söylediği şey sence gerçek mi? Yoksa sadece yakayı ele vermiş bir çocuğun uydurduğu masal mı? Pekala, bu kararı vermek sana düşmüyor biliyorum. Yine de ver. Ama görünüşe bakılırsa Sel bu oyunu oynamak istemiyordu. Mac iç çekerek saçlarını karıştırdı tekrar. Sonra yüzünü isteksizce karısına döndü. Telefonu omzuyla başı arasına sıkıştırmıştı ve yüzünde teslim olmuş bir ifade belirmişti. Mac, Kimberly'nin kendi itiradını sahneye koymasına izin vermeden önce davranıp konuştu. Telefondaki CBI özel ajanı Salvador Martignetti. Birkaç memur, Sandy Springs'te senin haber kaynağın olduğunu söyleyen bir fahişe yakalamış. Üzerinde ne bir kartvizitin varmış, ne de hakkında bildiği bir şey. Ama hikayesinde diretiyormuş. Polisler şiddet suçları üzerinden Sel'le çalışıyorlarmış. Bu yüzden onunla temasa geçmişler ve o da beni aramış. ŞSAS, yani Şiddet Suçları ve Ağır Suçlular Programı. Büyük çaplı suçları belirleme amacıyla eyaletin her yanındaki memurları bir araya getiren başarılı bir programdı. Gerçekte ise bazı bürokratların düzinelerce kanun kuruluşunun birbirleriyle iyi geçinerek güzelce çalışmasını sağlamak amacıyla buldukları bir şeydi. Hey, eğer Selim bana vereceği bir bilgi varsa direkt beni aramalıydı. Kanun mercilerinin birbirine zıt gitmelerinin sebebi bu değil mi? Nasılsa birbirimizin telefon numaralarını hızlı arama tuşlarına kaydeden büyük mutlu bir aile değil miyiz? Mac Kimberly'ye baktı. Başlama şimdi. Kız adının Delilah Rose olduğunu söylüyormuş. Bu sana bir şey ifade ediyor mu? Bariz bir takma isim olmasının dışında mı? Oraya gitmek zorunda değilsin Tanrı aşkına, eve geleli 3 saat oluyor ve saat 6'da kaza yerine döneceğine de şüphe yok. Kız ne diyormuş? Onlara hiçbir ayrıntı vermemiş, sadece seninle konuşacakmış. Ama Selim bir fikri var anlaşılan. Mac omzunu silkti. Başka bir kayıp fahişe hakkında bilgisi olabilir gibi geliyormuş kulağa. Kimberly tek kaşını havaya kaldırdı. Sözünü ettiğin GBI oyunu da bu olsa gerek diye sordu, soğuk bir tavırla. En son kuralları okuduğumda öyleydi. Tabii olay eyalet sınırları dışına çıkmadıysa. Kimberly örtüyü kenara iterek yataktan çıktı. Kimberly, yalnızca bir kızla konuşacağım Mac. Pamuk tarlası çapalamayacağım. Güven bana. Bu kadarını hamile bir kadın bile yapabilir. Birlikte geçirdikleri onca zamandan sonra Mac, bir savaşı kaybettiğinde, kaybetmiş olduğunu anlayabiliyordu artık. Telefonuna geri döndü. Sel, duydun mu? Evet, kızla görüşecek. Bana bir iyilik yapar mısın? Merkezde yeterince şişe suyu olduğundan emin ol. Aman lütfen. Kimberly kafasını yana eğdi. Neden ona turşu da hazırlamasını söylemiyorsun dedi. Sel bunu da duymuş olmalıydı. Hayır hayır diye hemen cevap verdi Mac. Ama eğer bir ipucu istiyorsan vanilyalı puding için ne istersen yapar. Arabam ağzına kadar hazır pudinglerle dolu ve halen hayattaysam bunu arabamdaki pudinglere borçluyum. Aa, Bir de sakın plastik kaşıkları unutma. Yoksa ortalık karışıyor. Evet, sağ ol dostum. Hoşça kal. 4. ayrımın sonu. Sayfa 37. Devamı 5. ayrımda.